Merhaba sevgili dinleyenler. Güneş Batmayan Podcast'in 8. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Melih Çankara, Emrecan Yıldız ve Ege Erdoğan'la bugün Premier Lig hakkında konuşacağız. Evet beyler, nasılsınız?
Ben iyiyim. Liverpool Atletico maçı açık. Fena da bir maç olmuş şu an. Atletico gole giderken Alisson libero kaleciliğini gösterdi. Güzel maç oluyor. Atletico 10 kişi kaldı.
Ben de iyiyim. Bu hafta sonu Premier Lig'de gayet keyifli maçlar oldu. Benim tuttuğum takım zor da olsa kazandı. Pek bir anlamda keyfim yok ama yine de en azından 3 puanı aldı. İyiyim yani.
Beterim beteri var kardeşim. Geleceğiz oralara.
Gelelim gelelim.
Evet, bu bölümde genel bir değerlendirme yapacağız sonuçlar ışığında. İsterseniz haftanın ilk maçıyla başlayalım. Watford-Liverpool. Ne diyorsunuz?
Yani bu maç üzerinde çok konuşmaya gerek yok ya. Mo Salah. İki kelime yeterli. Mo Salah'la ilgili de yani 3-4 kelime anca edersiniz. Ya dünyanın en iyi futbolcusu ya da dünyanın en iyi futbolcularından birisi şu an için. Gerçekten Lionel Messi'nin Liverpool şubesi oldu. Bu da United olarak çok mutlu olduğum bir şey değil ama izlemesi çok keyifli.
Ranieri'nin ilk maç performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Performans derken?
Oo, iddialı bir söz geldi burada. Bunun devamını bekliyorum.
Yani ben bir performans göremedim artık. Liverpool'un gerçekten çok baskılı başlaması mı yoksa Watford'un yani basiretinin bağlanması mıdır nedir? Gerçekten Watford'un bir ara yani uzun bir süre şutu dahi yoktu maç içerisinde. Yani siz de biliyorsunuz çok hızlı ayaklara sahip. Ön tarafta Cucho Hernandez, İsmail Asar, Deniz gibi futbolculara sahip. Ben hızlı ataklarla belki bir iki tane belki sıkarlar diye düşünüyordum. Bir iki tane pozisyon bulup belki bir tane gol bulurlar diye düşünüyordum maç başlamadan. Ama Liverpool inanılmaz bir oyunla başladı. Yani zaten %77 topla da oynamış. 19 tane de şut çekmiş. Yani buradan 5 gol çıkarması çok da olağanüstü bir durum değil. Mo Salah'a gelecek olursak da çok da bir şey söylemeye gerek yok. Ege çok güzel özetledi zaten.
Ya bence ama çok şanssız bir fikstür. Çünkü tamam Ranieri iyi bir hoca. İşte Premier Lig'e belli bir damga vurdu Leicester'la. Ama Watford'un kadrosu gerçekten çok kötü. Ve Liverpool'da her ne kadar dar bir kadrosu olsa da hani 2 sene önceki hem Şampiyonlar Ligi kazandıkları sonrasında ligi kazandıkları durumlarında değiller belki ama yine çok iyiler. Takımı belli derece tuttular. Yani genişletmediler ama hala ana kadro duruyor. Van Dijk döndü. Mo Salah One Season Wonder derken adam resmen hani Liverpool Messi, Liverpool'un Messi'si oldu. Yani çok zor bir fikstür. Skor bence çok doğal ama oyun açısından hani pek bir şey vaat etmedi. Çünkü ne savunmada istedikleri gibi durabildiler ne hücumda bir şey başaramadılar. Ama hani gelecek birkaç hafta bence yorum yapmak için daha net olacaktır. United maçını bekleyelim. Oradan bir şey çıkarabilir Ranieri.
Liverpool şampiyonluk sezonundaki kadar etkileyici değil dedin. Yalnız 8 maçta 22 gol attılar ve 6 gol yediler. Baktığımızda en çok averaja sahip takım, bunun yanında en çok gol atan takım, en az gol yiyen de 4. takım. Bu yedikleri 6 golün içinde 3 gol yedikleri Brentford var ki bu hafta Chelsea'ye de nereden baksam bir o kadar atabilecek durumdalardı. Orada da Mendy yardımcı oldu. Liverpool'a sen o görkeminde değil dedin ama bana kalırsa şu an için ligdeki en sağlam oyunu oynayan, en görkemli oyunu oynayan takım Liverpool. Şimdi burada fikirlerinizi merak ediyorum.
Yani ben önce savunmamı yapayım. Bu sezon genelinde demedim ben aslında. Hani geçen sezonu da katarak hani o dönem gerçekten inanılmaz işler yaptılar. Bu şu anda çok iyiler ama hani çok çok çok zorlu bir fikstüre sahip değillerdi. Tabii Atletico'yu paramparça ettiler Şampiyonlar Ligi'nde. O çok önemli bir detay. Evet çok iyiler. Pardon Porto'yu paramparça ettiler. O çok iyi bir detay olsa da yani önümüzdeki dönem yani uzun maratonda Liverpool'un bu dar kadrosu sıkıntı açabilir. Yani düşünsenize Mohamed Salah gitti diyelim. Orada çok büyük sıkıntı çekecek. Çünkü Salah sadece gol yükünü çekmiyor. İnanılmaz bir yaratıcılığa da sahip. Ama şu ana kadar oynadıkları maçları tabii ki çok etkileyicilerdi. Ama hani şampiyonluk şeyi açısından ben City'nin tabii ki gerisinde görüyorum.
Yani ben bu noktada Melih'e biraz katılacağım. Yani en görkemli oyun derken, yani Liverpool bu sene her maç nereden baksanız. Deplasmanlarda zaten 3'ten aşağı attığı maç yok. Nitekim zaten Watford'da da en son 5 attı. Şampiyonlar Ligi'nden bahsettin sen Ege. Porto'ya 5 attı. Şu anda Atletico maçında 2 gol bulmuş vaziyette. Liverpool gerçekten şu an bence Premier Lig'in en iyi atak oyununu oynayan takım. Ama sadece atakla beraber de şampiyonluk gelmiyor. Ben de hala şu anda Manchester City'nin favori olduğunu düşünüyorum. Chelsea lider ama Chelsea'nin gerçekten çok zaafı olduğu noktalar var. Onu da zaten ilerleyen dönemde konuşacağız ama Liverpool bence doğru yolda. Sadece Ege'nin bahsettiği gibi şu anda fikstürüne baktığımda Manchester United, Brighton, West Ham, Arsenal, ondan sonra Southampton, yani bir ufak zorlanacak gibi duruyor. Bakalım göreceğiz hani buradan sağ çıkabilecekler mi?
O zaman buradan bir diğer sezon başı şampiyonluk adaylarımızdan United'a geçeyim. United bu hafta, geçen hafta benim çok eleştirdim, Leicester'a 4-2 kaybetti. Oyun hakkında ne dersiniz? Her ikisi açısından da Leicester'da bir toparlanma oldu. Ben geçen hafta da üzerine bayağı değinmiştim. Hocanın üçlüden vazgeçip dörtlüde ısrar etmesi, fakat takımı buna çok uygun olmaması. Üçlüde özellikle Kelechi ile birlikte Vardy'nde daha iyi bir uyum yakalaması ve Madison'ın daha maç içinde rahat oynaması hakkında bir iki kelam etmiştim. United'ı bildiğiniz gibi hiçbir zaman beğenmiyorum. Ya bu sene kurulan kadro ilk defa yükseldiğim bir United kadrosu oldu. Onda da size de söyledim. Takımın başında Solskjaer var. Öncelikle şunu sorayım. Leicester'ın toparlanmasına ne diyorsunuz? İkinci olarak da Ole out mu artık?
Yani bu noktada bence ilk Ege girmeli sözü. Sonuçta Ole'nin en büyük destekçisi oydu. Bakalım düşüncelerini merak ediyorum.
Yani duyan da beni Rio Ferdinand'ım sanır. Yani Ole'nin en büyük destekçisi falan. Geçtiğimiz sezonlarda destek oluyordum. Yani hala da kesinlikle Ole out demiyorum ama hoca için hem kulüp bazında hem taraftar bazında hem kendi bazında biraz tehlike çanları çalmaya başlıyor. Ya burada United konuşursam gerçekten güneş batmayan podcast değil, United susmayan podcast olur bu. Ama yani ben şöyle düşünüyordum. Oyuncu kadrosu yetersiz. Ole'nin daha iyi bir kadroyla görmeliyiz diye. Bence bu doğru bir yorumdu. Mesela şu da var. Şu an kadro çok iyi. Ama uyumsuz bir kadro. İşte Fernandes'i var, Sancho var, Greenwood'u var, Ronaldo'su var, Rashford geri döndü bu maçta. Sağları golle geri döndü. Bunları hepsini kullanırken Pogba'yı çok önde kullanamıyorsunuz. Geriye çekiyorsunuz. Geride oynayınca Pogba o kadar keyif almıyor bunu öyle oynamaktan. Fransa milli takımıyla yapsa da o kısa bir süreç. Turnuva 7-8 maçlık bir süre ama yani kadroda bir uyum sorunu olduğu açık. Yani bir üçlü oynasan işte Pogba sorunu oluyor. Onu geride oynattığında McTominay, Fred'den birisini kesiyorsun. Onlar olmayınca takım savunmada aksıyor ki zaten Varane'ı çıkardığında Maguire'da gerçekten çok sapıtıyor. Bu maçta da gördük. Üçlü oynasa önde iki forvet olacak. Rashford, Greenwood, Cavani, Sancho, hangi birini keseceksin? Yani bunlardan ikisi yedek kalır büyük ihtimalle. İşte Fernandes'in Ronaldo'nun gelişiyle performansı düştü. Yani Ronaldo'nun süreci o çok önemli değil. Yine Fernandes kalitesini gösterecektir ama bu uyum sorununun yanı sıra yani tamam var böyle bir durum. Ama şimdi bakıyorum. Geçen sene Tuchel gelmeden önce nasıldı? Chelsea rezalet bir durumdaydı. Ya bu adam aldı, hem Premier Lig'de ilk dörde soktu, hem gitti Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Yani öndeki uyum sorunu var. Belli oyuncuların kalite sorunu var ama siz bana şunu diyebilir misiniz? Antonio Rudiger ilk 11'inde oynattığınızda Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapabilir bir takım. Bunu der misiniz? Evet ya da hayır. Demezsiniz. Geçen sene zaten buna değindik. Çok sağlam bir savunma oturttu. Ki geçen sene Norwich maçı hariç belki de o savunma Tuchel döneminde hiç paramparça olmadı. Norwich maçı da çok ilginç bir maçtı zaten.
West Bromwich maçı bahsettiğim maç sanırım.
Norwich. Evet, West Brom. West Brom. 5-2 biten. Doğru. Norwich diye kalmış aklımda. Yani Tuchel bunları çıkıyor. Tabii ki Ole Gunnar Solskjaer hem kariyer hem beceri açısından Tuchel'in yanına yaklaşamaz ama yani insan bir şeyler görmek istiyor. Çünkü United'ın bu sezon ve geçen sezon attığı gollere bakıyoruz. Oyuncular çok fazla şapkadan tavşan çıkarıyor. Yani Lingard'ın West Ham'a attığı gol, bu hafta Greenwood'un attığı gol. İşte Ronaldo'nun doğru yerde doğru zamanda olup attığı fırsat golleri. Hani sanki oradan hep bir oyuncuların artısıyla geliyor ve yani ben şunu diyemiyorum. Manchester United çok güzel takım oyunu oynadı. Ya da çok iyi bir sekanslı takım oyunu oynadı. Çok iyi bir gol attı. Takım golü attı. Diyemiyorum. Yani aklıma gelmiyor gerçekten. Hani Arsenal bile ara sıra bunu yapabiliyor. Bu son birkaç sezonda iyice azalsa. Manchester United'da maalesef bu yok. Yani insan bir hamle, hani bir umut görmek istiyor ama bunu Solskjaer'den maalesef göremiyoruz. Tamam, elde belli kimya sorunları ama teknik direktörlerin amacı o değil midir zaten? Taktiksel yapıyı düzenlemek, oluşan sorunları gerek oyuncu gerek takım kadro uyumu bazlı halletmek ve bunu başarabilmek. Öbür türlü teknik direktörle bir ihtiyaç yok eğer siz bunları gidiremiyorsanız. O oyuncular zaten sahada ne yapılacağını en iyisini biliyor. Siz eskiden dünyanın en iyi topçusu olursanız olun, 30 yıl geçtikten sonra sahadaki bir futbolcu sizden güncel oyunu daha iyi bilir ve siz etki edemiyorsanız hoca olarak sizin orada bulunmanızın bir manası yok. Yani Solskjaer'den ben bir şeyler görmeyi istiyorum. Çünkü sevdiğim de bir kişilik. Eski United oyuncusu ben. Canlı izlemedim onu. Oyunlarda falan oynamıştım oynarken ama daha sonra izlerimde sevdiğim tarzda bir oyuncu. Umarım bir şeyler gösterebilir hoca. Çünkü öbür türlü önceki birkaç sezonda boşa gitmiş olacak. Ve şu da var. Cristiano Ronaldo 37 yaşında. Bu adam yaşlanacak. O da yani sırf takım ve taraftarlar değil, Ronaldo da rekabet edebileceği bir şey ister ki Ronaldo'yu biliyorsunuz rekabetten beslenen bir adam. Buraya gelme sebebi para değil, şey değil. Buraya gelme sebebi Ferguson'ın baskısı ve yeni bir meydan okuma. Yani City'ye gitseydi de meydan okuma olacaktı. Bunları görmezse Ronaldo mutlu olmaz. Ronaldo'nun mutlu olmadığı yerde hocanın da kolay kolay kalması mümkün değil.
Şöyle bir soru sormak istiyorum şimdi sana. Dedin ki kadro uyumsuz, birbirleriyle oyun olarak örtüşmeyen futbolcular var. Şunu sormak istiyorum. City 17-18 sezonunda şampiyon olduğunda, lige giriş yaptığında şöyle bir orta saha ve hücum hattı vardı. Fernandinho, David Silva, De Bruyne, Sterling, Sané, Agüero. Şimdi şuna değinmek istiyorum. De Bruyne ve David Silva o sezona kadar hayatlarında ana görev olarak hiçbir zaman orta sahanın ortasında 8 numara oynamamış futbolcular. Bunun yanında Sané ve Sterling'e baktığımızda da havaları, kafaları bir karış havada, yani hiçbir şekilde umursamaz görünen futbolcular. Bu özellikle bu 4 futbolcu bazında soruyorum. Bunları bir şekilde harmanlayıp çok güçlü bir oyun oturtup şampiyon oldular. 2 senelerdir de bu böyle devam ediyor. Yani baktığımızda savunma yapamayacak 2 tane futbolcuyu orta sahanın direkt göbeğine yerleştirmek çok fantastik bir olay gibi görünüyor. Ama United'ın kadrosuna baktığımızda Fernandes sadece 4-2-3-1'in o ofansif orta sahası rolünde oynuyor. Bunun haricinde hiç göremiyoruz. Yani futbolcuya bir serbestlik tanınıyor. Fakat belirli bir yapı içerisinde 8 numara Pogba ile birlikte oynayabileceğini düşünmüyor musunuz? Ya da bu futbolcuların yanına diğer eklemeleri de yaparak uygun bir kadro, uygun bir uyum sağlanamaz mı? Ne diyorsunuz?
Yani şu anki sistemde olmaz. Çünkü United hani kontra oyunu hızlı çıkmalı bir oyun deniyor. Tempolu bir oyun deniyor. Bu durumda olmaz ama bu sistem değiştirilebilir mi? Tabii ki değiştirilebilir. Zaten az önce dediğim şey de o. Sen dedin David Silva ile De Bruyne ile onlara yeni roller tanımladı Pep ve bambaşka bir oyun çıktı. Yani Fernandes Pogba yapmak istiyorsanız biraz topa hakim olmanız gerekecek bana göre. Sırf tempoyla olacak bir iş değil o. Yani o topa sahip olma oranını da yükseltmeniz gerekiyor. Ama yani yapılabilir ama Solskjaer'in pek bu yönde bir düşüncesi yok sanırım ama bunu denese gerçekten iyi olur. Çünkü işler hiç yolunda gitmiyor. Bir şeyler bulması gerekiyor. Yani bu da bir çözüm olabilir. Çünkü baktığında ön taraf çok yetenekli. Ama şöyle bir sorun var. Dedin ya Fernandinho. Bu takımda bir Fernandinho yok. Scott McTominay bence underrated bir oyuncu. Yani çok yetenekli değil ama elinden geleni yapan, iyi niyetli, çabası olan bir oyuncu. Ama Fernandinho tecrübesinde değil. Onun yeteneklerine sahip değil. Fred hiç yakın değil. Topla becerisi de yakın değil. Fred'in defansif olarak rolü önemli ama topla beraber gerçekten pek bir şey yapamadı United'da. Bu açıdan Fernandinho eksikliği var ama dediğin gibi Pogba Fernandes'i orta sahasıyla bir şeyler elbette başarılabilir. Yani ben de bunu görmeyi isterim açıkçası.
Emrecan, Ole out mu?
Ole zaten bence geçen seneden out diye düşünüyordum ama ondan sonra çok gaddar bir yorum olmasın diye. Yani kendisine iyi bir takım teslim edildiğini düşünüyorum ben. Yani en azından hani geçen seneye göre daha kaliteli bir takım var. Ama bence United'ın en büyük sorunu yani mental anlamda çok büyük sorunları var. Ya bakıldığında yedikleri ilk gole bakın ki müthiş bir gol. Tielemans harika bir plaseyle köşeye bıraktı topu. Ama yani Maguire bir türlü anlamıyorum. Yani fiziksel olarak orada ama kafa olarak orada değil adam. De bu tarz hatalar yaptığı sürece yani tek başına futbolcu da dağılmıyor, takım olarak dağılıyor. Yani United çok kırılgan bir yapıya sahip bence. Ya onun dışında Ege'ye çok katılıyorum. McTominay ben de çok beğeniyorum. Yetenekli değil ama Matić nedir abi yani ben ya McTominay'ın bir problemi var mıydı bilmiyorum bu arada hani ona göre konuşayım ama yoksa ben Matić'e bay bay yani bu saatten sonra Matić'le mi oynayacağız McTominay gibi bir orta saha dururken. Zaten Ege önceki haftalarda bahsetmişti. Sancho bir türlü takıma hani adapte olamadı, giremedi. Ronaldo keza çok etkisizdi maçta. Bence Bruno Fernandes'in en kötü performanslarından birini gördük sahada ama tamamen ona da yıkmak istemiyorum. United yani öne geçse de acaba biz hani gol yiyecek miyiz? Yersek hani geriye düşsek ne yaparız falan filan. Biraz çok yani titrek bir yapıya sahip bir takım bence United şu anda. Yani öncelikle kafada bu sorunu bitirmeleri gerekiyor. Yani bakıldığında kağıt üstünde çok kaliteli futbolculara sahipler. Yani Wan-Bissaka, yani Luke Shaw zaten kendini buldu. Yani bekleri aslına bakarsan Premier League seviyesinde gayet iyi futbolcular. Stoperde Maguire bakıldığında fiziksel olarak çok iyi futbolcu. Milli takım oyuncusu Varane'ı almışsın. De Gea yavaş yavaş kendine bulmaya çalışıyor. Pogba iyi oynadığında çok iyi ama olmadığında yok. Bruno iyi, Greenwood bir şeyler katıyor. Yani United gerçekten kağıt üstünde iyi bir takım. Ama bence kafada yani bazı sorunları halletmeden onların hani bir şeyleri çözüme kavuşturacağını pek zannetmiyorum. Yani şampiyonluk yarışında da ya tabii ki şu an çok erken ama bu şekilde devam ederlerse, yani ilk dörde atarlarsa kendilerini şanslı saysınlar.
O zaman biraz Leicester alayım sizden. Leicester 4 golle birlikte önemli bir galibiyet aldı. Bir toparlanma maçı oldu onlar için. Özellikle hocanın 3'lüye dönmesiyle birlikte de önümüzdeki haftalar için ne düşünüyorsunuz?
Ben hemen United'ı çok bir bölüyorum, çok kısa. Hem de Liverpool'la bölüyorum. Bunu yapacağımı hiç düşünmezdim ama Mo Salah gol attı. Şunu söylemek istiyorum. Mo Salah, Mo Salah. Kanattan aşağıya doğru koşuyor. Salah, Salah, Salah. Mısırlı Kral. Liverpool taraftarlarının yazdığı şarkıyı size anlık tercüme ettim. Bu hizmeti her yerde bulamazsınız. Bu arada bir penaltı olayı var. Liverpool maçında canlı maç anlatımına devam. Gerçekten bu programda her şey var. Ne arıyorsunuz?
Değerli bilgilendirme için Ege'ye teşekkür ediyoruz. Bir 10-15 dakikadır sizden Leicester almaya çalışıyorum. Sanırım konuşamayacağız.
Yo konuşalım tamam konuşalım sıkıntı yok.
Gerek yok Leicester'a. Ben hoca hakkında söyleyeceklerimi söyledim. Bunun üstüne de daha laf söylemenizi istemiyorum artık. Çok istedim konuşmadınız. Ben buradan...
Biz Ege'yle tilki olmadığımız için konuşmuyoruz. Sen tilkisin ama.
Teşekkür ediyorum kardeşim bu yorumun için. Gayet.
United evimiz ama Leicester'da da sık sık kalırız biz. Severiz. Neden? Bir, bize atsa da mutlu oldum. Çağlar gol attı ve çok iyi oynadı bence. Böyle devam Çağlar. Çok beğeniyorum. Öbürü de Jamie Vardy kardeşim. Ne spor yaparsın ya. Spor yaparsın derken ağırlık mağırlık. Red Bull içersin. Kaç yaşına gelmişsin. Altyapı şeyin çok yok. Bu yaşta hala koşuşturma, hala bu kalite nedir ya? Gerçekten filmi yapılacak oyuncu mükemmel. Zaten Leicester'ı bu ikisi bu maç özetledi. Ya bir de Harry Maguire. İki çift lafım var sana. Sen geri zekalı mısın kardeşim ya? Top geliyor uyuyorsun. Gol yiyoruz oradan. Tielemans müthiş vurdu. Duran topta arkada uyuyorsun. Tak diye gelip atıyorlar. Son gol. Biraz kendine gel ya. Yanında varan yokken yine salağa döndü. Lindelöf'ten mi katıyorsun? Ne yapıyorsun? Uzak dur biraz ya.
Alar'ın attığı golle de bu arada Maguire yanında.
Evet. Yani sonra yok. Maguire büyük. Ya diyorum lider stoper değil. Yanında onu toparlayacak. Kendine gel deyip tokatlayacak. Birisi gerekiyor açıkçası. Bu arada Atletico içinde bir penaltı incelemesi. Hakem ekranı. Ben hakemi izliyorum. Ama tabii ki gözlerim kapalı değil. Gözlerim kapalı. Hiçbir şeyi izleyemem. Biraz da bilim gerçekleri. Evet, bir sonraki konumuz nedir ya? Yeter bu kadar United. Hüzünlendim.
Ege, ben sonraki konumuza geçmeden önce senin altyapı şeysi olmayan Jamie Vardy yorumun hakkında küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bugüne kadar Vardy Arsenal'a 11, City'ye 8, Liverpool'a Spurs'e 8, United'a 5 gol atmış. Yani tam anlamıyla bir büyük maç canavarı diyebilir miyiz?
Diyemeyiz çünkü Chelsea istatistiğini vermedin. Onu da merak ediyorum.
Doğru diyorsun. Chelsea istatistiğini kaçırmışız. Onun da en az bir 5'i vardır.
Ben kontrolünü sağlayacağım bu arada.
Kardeşim ama bu hafta gördük ki Chelsea'nin kaleyi gerçekten artık cinler mi dersin, periler mi dersin, hocalar mı dersin, bir şeyler savunuyor yani. İnanılmaz şeyler savunuyor. Bu arada bu bağlantı oyununda hiçbir ben forvetim diyen adamdan bulamazsınız. Çok iyi bağlantı yaptım bir sonraki konumuza.
Evet, buradan Chelsea'ye geçelim. Brentford Chelsea kalesini bayağı yokladı. Mendy ile bayağı bir cebelleşti. Fakat golü bulamadı. Chelsea de artık ne diyeyim çirkin bir oyunla 1-0 kazandı. Ve yerini sağlama aldı. Şu an ligin City ile birlikte en az gol yani takımı. Maç başına da 2 gol atıyor gibi görünüyor. Fakat Chelsea de birkaç haftadır da bahsettiğimiz gibi bir üretim sıkıntısı var. Bu göze çarpıyor. Bunun yanında yavaş yavaş bu çok katı sağlam savunmanın da delinmeye başladığını görmeye başlıyoruz artık. Yani Mendy sağ olsun bu maçı ayakta tuttu ama Chelsea bütün sezonu böyle geçiremez. Biraz sizden Chelsea dinleyelim.
Önce Londra'dılar lütfen.
Londra'nın gururu derler bizde ama pek gurur verici bir tablo yoktu ortada. Yani uzun zamandır bu kadar ya eziyet çektiğim bir maç izlemedim. Yani Chelsea adına. Gerçekten inanılmaz rezil olacak seviyede bir futbol oynadık. Tabii ki Chelsea kötü olduğu için değil. Brentford da gerçekten müthiş dersine çalışmış ve gerçekten Chelsea'yi çok iyi karşıladılar. Ama golü bulamadılar. Bahsettiğin gibi yani bu arada Vardy'nin istatistiğini de gördüm. Chelsea'ye de 4 gol atmış. O da az bir rakam değil. Tebrik ediyoruz kendisini. Ya Chelsea dediğim gibi ya maça hiç zaten iyi başlayamadı. Brentford da çok iyi karşıladı. Kendi sahasında da zaten iyi bir takım olduklarını Liverpool'a karşı, Arsenal'a karşı da gösterdiler. İstatistiklere bakacak olursak da zaten çok büyük fark var arada. Chelsea biraz çok gerçekten beleşe bir gol buldu. Chilwell müthiş vurdu sol ayağıyla. Tam hani dakikasında buldu golü de. Yani ilk yarı bitecekken Chilwell'in o golüyle beraber. Yani Chelsea skoru aldığını düşündü. Kapanacaktı zaten. Çünkü dediğin gibi yani Chelsea üretim anlamında çok büyük sıkıntılar çekiyor. Zaten Antonio Conte de yani Lukaku'yu doğru düzgün kullanamadıklarını ifade etmişti daha önce. Ki ben de buna katılıyorum. Yani Lukaku daha iyi verim alınabilecek bir forvet. Yani 115 milyon euro gibi bir ücret veriyorsanız bir futbolcuya, bir bonservis veriyorsanız yani daha fazlasını alabilirsiniz ondan. Ama Chelsea bunu bir türlü beceremiyor. Yani Lukaku gol buluyor ama daha fazlası bir türlü gelmiyor. Şu anda hani ben yine de umutluyum. Yani Chelsea adına çok büyük zaafları çıkmış olsa da Chelsea'nin şu anda fikstürüne baktığımda önündeki yani takımlar çok da hani dişe dokunur takımlar değil. Biraz olsun o noktada Tuchel oyununu yani iyi seviyeye çıkartacaktır ve bu Lukaku problemine bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Ama yani bir daha Brentford yapamadı ama başka bir takım Chelsea'yi çok rahat şekilde hani kevgire çevirebilir ileride. Hani buna da hazırlıklı olalım. Bakalım ilerleyen haftalarda neler getirecek göreceğiz Chelsea.
Ege senden de küçük bir Chelsea alayım. Ondan sonra pazar gününe geçiş yapmak istiyorum.
Yani çok kısa söyleyeyim. Maçın seyri özellikle son 15-20 dakikada inanılmaz değişti. Yani Brentford hem ilk yarıda hem de ikinci yarının neredeyse yarısından fazlasında ortada yokken ardından inanılmaz boğdu Chelsea'yi. Orada gerçekten Mendy yardıma müthiş yetişti. Brentford'da şu var. Geçen program konuşmuştuk. Karakteri olan takımlar. Belli bir karakteri var. Farklı bir şey sunuyorlar izleyene. O açıdan güzel oldu Brentford'un çıkması. Umarım bu sistemde ligde kalıp farklı tatlardan birisi olabilir.
Evet, Chelsea'de bitirdiğimize göre geriye pazar ve pazartesi maçları kaldı. Everton West Ham 0-1, Newcastle Tottenham 2-3 ve Arsenal Crystal Palace 2-2. Yani burada Everton West Ham maçına pek değinmek istemiyorum. Hayatımda gördüğüm en nasıl desem kitlenen maçlardan biriydi. İki takım da birbirini rahat rahat açamadı. Az çok da böyle bir maç bekliyorduk zaten. Bunun yanında geçen hafta çok konuştuğumuz Newcastle yeni sahipleriyle birlikte Tottenham'a 3-2 yenilmiş oldu. Newcastle baştan sona ilk 10 dakikayı saymazsak Tottenham'a çok mahkum bir oyun oynadı. Bu ikinci gol de saçma sapan Dyer'ın kendi kalesine attığı bir gol oldu. Onlarca yoksa yani maç çok rahat bir şekilde bitecekti. Son dakikalar biraz Tottenham için can sıkıcı oldu klasik bir şekilde. Ve Arsenal Crystal Palace, şanlı Arsenal'ımız puanı son dakika golüyle aldı. Sizden küçük bir Londra yorumu istiyorum.
Ya herkes Arsenal 2-3 maç kazanınca Arsenal toparlanıyor dedi de bu takım bu kadroyla, bu hocayla toparlanamaz. Arsenal'dan neredeyse hiçbir şey beklenmemeli. Bana kalırsa. Büyük takım refleksi gösterirlerse başka da ben sanmıyorum büyük takım refleksi gösterebilsinler.
Emrecan Bey sizin fikirlerinizi alabilir miyiz lütfen? Zahmet
tabii
olmayacaksa.
Ki, tabii ki. Yani benim sadece kafam karışır. Londra turu dediğinizde sonuçta West Ham da dahil buna. Ondan dolayı ben West Ham maçına dair sadece şunu söyleyeceğim. Dediğin gibi ben de zaten çok bol pozisyonlu bir maç beklemiyordum ama Everton kardeşim bir kendine gel ya. Bir bitiricilik konusunda çalışın kardeşim, bu nedir ya. Iwobi falan filan ileride oynuyor. Allah affetsin yani, Süper Lig'de oynatmam, nasıl topçu bunlar. Calvert-Lewin
özür dilerim olmadı. Araya girmek istiyorum. Iwobi Daniel James'le birlikte dünyanın en kötü iki futbolcusundan biridir. Konu bence tartışmaya kapandı.
Yani Arsenal'ın yaptığı en güzel hareket Iwobi'yi takımdan yollamaktır. Şampiyon falan beklemesin Arsenal taraftarı zaten de. Hani ilk dördü de beklemesin ama Iwobi'den kurtuldukları için mutlu olsunlar. O kadar rezil bir futbolcu ki yani gözlerim kanadı zaten. Yani Everton takımı da yani Rondon ileride top falan tutuyor da yani Calvert-Lewin olmadığı sürece ileride hiçbir şekilde doğru düzgün bitiremiyorlar. Everton'ın tek şansı bu sene Townsend'i transfer etmeleri oldu. Onunla beraber birkaç atak geliştirebiliyorlar. West Ham zaten dolu dizgin yolunda. Bir şekilde golü bulmasını biliyor. Antonio gibi bir var ileride. Yani fakir Lukaku'su. O şekilde West Ham'ı geçelim o maçı. İkinci maçımız Tottenham Newcastle. Evet, zaten herkesin gözü belki de bu maçtaydı bu hafta. Yani bakıldığında fikstüre çok daha güzel, kaliteli maçlar olacağını düşünüyorduk ama Newcastle'ın yani o devredilmesinden sonraki ilk iç saha maçı Tottenham'a karşı. Büyük bir takıma karşı. Yani taraftar da bayağı ilgi göstermiş. Çok hızlı başladılar maça zaten. Çok da güzel bir gol buldular. Ama Tottenham çok hızlı şekilde reaksiyon verdi ve Ndombele müthiş bir gole imza attı. Ondan sonra zaten maçın ipi koptu. Tottenham Hani ipler eline aldı ve hani maçı 3-1 götürürken Dyer saçma sapan bir kendi kalesine gol attı. Maguire, Dyer bak buradan da bir oyun yapayım. Bu dengesizler böyle kendi kalelerine gol atarak takımlarını rezil etmeye devam ediyorlar. Ama Tottenham 3 puanı aldı. Yoluna devam ediyor. Haftanın son maçı Arsenal Palace. Palace zaten benim Premier Lig'de sevdiğim takımlardan biri. Odson Edouard'a dikkat edin demiştim bak geçen hafta. Siz de zaten Celtic'ten bence tanıyordunuz kendisini. Müthiş bir gole imza attı. Aferin oğlum böyle devam et. Onun dışında Arsenal yani kardeşim ya bir şey demek istemiyorum. Şimdi ezeli rakibimiz falan ama yani rakip falan da değil artık. Ancak böyle kendi sahanda beraberliklere sevinirsin son dakikada aldığın beraberliklere böyle devam et.
Bütün tophaneyi karşına alın.
Evet, harika evet.
Harika bir gönderme yaptı Ege kardeşim sağ olsun. Emrecan'ın bu yorumları üstüne böyle bir teşbih gelince ağzım açık kaldı. Bunun üstüne bir şey diyemeyiz bence. Siz ne diyorsunuz?
Bunun üstüne tek bir şey denir. O kadar sağlam bir şaka ki buna granit şaka diyebilirsiniz. Bak hem biraz element var şakada hem biraz da Premier Lig var yani. Şaka işini biliyoruz lütfen.
Üstüne şaka. Ege gayet formundasın. Emrecan seni böldüm kusura bakma.
Önemli değil. Ben buradan Sky Sports'a sesleniyorum. Yani böylesine güzide ve yorumcumuz varken bizim elimizde çürümesin. Bu şakalarını eminim İngilizce de yapacaktır. Alın. Yani Carragher'ın yanına falan oturtun yani. Bu adam yapar bu işi.
Ege kardeşim Jamie Carragher'ın yanına oturmaz. Carragher Ege'nin yanına oturtulur. Buradan da sevgili yorumcumuz Ege Erdoğan'a küçük bir güzelleme yapmış olayım.
Çok teşekkür ederim ama ben daha çok Sunus'la beraber Pogba görmek isterim. Daha güzel olur.
O da güzel. Pogba gömeceğiniz zaman beni de çağırırsınız. Sabaha kadar tokatlasam doymam. O kadar sevmiyorum. Ben yavaşça izninizle kapanışa geçmek istiyorum.
Bence geçme.
Geçmeyelim. Ne diyeceksin?
Ege'nin VAR'la ilgili söyleyeceği birkaç bir şey vardı. Kısa tutacaksa söylesin.
Ya bunu isterseniz haftaya bırakalım. Çünkü VAR'a girdik mi kolay kolay çıkamayız gibime geliyor.
Hakemler gibi 40 saat başında dikiliriz yani. VAR denen saçmalıkla ilgili konuşmak da öyle. Başka bir zamana bırakalım. Şu an çok doluyum. Şu an diyeceğim hiçbir başka programda diyemem belki ama daha sonra konuşuruz. Futbolu öldürüyor ama. VAR olacaksa futbolu makineler oynasın. Tuhal'le de Bielsa bütün takımları yönetsin. Futbol hataların, duyguların, taraftarların oyunudur. Taraftar olmazsa para gelmez. Para gelmezse hiçbir oyuncu, hiçbir yönetici parasını alamaz. Bunu herkes bilsin. Bu kadar.
Evet. Gelecek bölümün fragmanından bir kesit sunmuş olduk. Artık kapanışa geçmek istiyorum. Evet sevgili dinleyenler. Güneş Batmayan Podcast'in 8. bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi liginin üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle kendinize iyi bakın, futbolla kalın.
Eyvallah moderatör Sinan.